Ayrım 5, sayfa 52. Cuma günü ayakta tedavi gören hastalara baktığım gündü ve öğleden sonra Kate ile randevum vardı. Sonunda hasta bakmam için bana ayrılan özel bir ofise terfi etmiştim. Odanın penceresi olmasa da içeride eski yüzlü bir koltuk, iki metal sandalye, küçük bir sehpa ve masa, telefon, mendil kutusu gibi diğer gerekli eşyalar vardı. Ortama resmi bir görüntü katabilmek için duvara birkaç diploma astım. Masamın arkasındaki raflara birkaç psikiyatri kitabı yerleştirdim. O güne dek birkaç psikiyatri ve kasiyle çalışmıştım ama hiç tanımadığım insanların güvenini kazanmak ve 50 dakikalık seanslar içinde en gizli sırlarını dökmelerini sağlamaya çalışmak bana hala tuhaf geliyordu. Ne diyeceğimi bilemediğim zamanlarda başvurabilmek için elimde bir kopya kağıdı olsa diye düşündüğüm bile oluyordu. Klinik sekreteri telefonumu çaldırarak Kate'in geldiğini haber verdi. Ben de onu karşılamak üzere dışarı çıktım. Kate bir kot, bir süveter giymişti ve oyuncu olmaya çalışan herhangi güzel, sarışın, 19 yaşında bir kız gibi görünüyordu. Küçük ofisime geçip oturduk. Kate konuşmaya başladı. Nasıl yapıyoruz şimdi? Gördüğüm kadarıyla kanepe falan yok. Ben burada oturup konuşuyorum. Siz de not mu alıyorsunuz? Yoksa siz mi bana sorular soruyorsunuz? Temel olarak senin duyguların hakkında konuşuyoruz ve hayatında neler olup bittiğini tartışıyoruz. Tamam dedi. Kan şekerin ne durumda dedim. İyi, yakından ilgileniyorum. Ama annem geçen gece olanlar konusunda dırdırı kesmiyor bir türlü. İşi yüzüme gözüme bulaştırmışım. Neredeyse ölüyormuşum. Hatta tüm bunları dikkat çekmek için yaptığımı bile düşünüyor. Birkaç defa acile gelmişsin ama dedim. Hepsi kazaydı onların. Dikkat çekmeye falan çalışmıyordum. Çalışsam bile fark etmezdi zaten. Nasıl yani dedim. Hayatım boyunca annemi memnun etmeye çalıştım ben. Küçükken pastanede ona yardım ettim. Bütün derslerimden tam not aldım. Haftada iki defa dans dersi aldım ama annem bunları fark etmedi bile. Ona oyuncu olmak istediğimi söylediğimde benim adıma mutlu olur diye düşünmüştüm. Ne oldu peki? Sinir krizi geçirdi. Üniversiteye gitmeyip doğru dürüst bir işe girmediğim için hayatımı mahvettiğimi söyledi. Ama annen de eskiden oyuncu değil miydi? Evet, ama babamla evlenip hamile kalınca bırakmış. Şimdi pastanede çalışıyor. Hiç mutlu değil. Olabilir Kate'i ama isteyerek ya da istemeyerek diyabetine dikkat etmediğin zamanlarda annenin tepesine attırdığın kesin. Yani kasıtlı olarak yaptığımı mı söylüyorsunuz dedi. Hayır ama bazen kaza olduğunu düşündüğümüz şeyler yaparız. Oysa onlar bir amaca hizmet eder. İyi de acile düşmek berbat bir şey dedi Kate. Doğru ama annenin dikkatini çektiği kesin. Kate cevap vermeyince ben devam ettim. Annenin kariyerini desteklemediğinde neler hissediyorsun? Kızıyorum. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Annem diyor ki ben de tıpkı onun gibi oyunculukla başarısızlığa uğramaya mahkummuşum. Ve o beni acı çekmekten reddedilmekten korumaya çalışıyormuş. Belki onun tecrübesi öyleydi ve kendince seni korumaya çalışıyor. Kate, nasıl yani? Ona mı çalışıyorsunuz siz? Hayat benim hayatım. Annem bunu göremiyor bir türlü. Bence kariyerimi kıskanıyor diye bana çıkıştı. Onun aniden sinirlenişine şaşırmış, son yorumumu onu desteklemediğim şeklinde anladığını fark etmiştim. Hemen aklıma hayali kopya kağıdımı getirdim. Neden seni kıskandığını düşünüyorsun? Bu soru onu bana döndürmüş gibiydi. Derin bir nefes aldı. Ve geçen yıl California Theater'da büyük bir oyunda rol almıştım. Bram Stoker'ın Drakula'sını sabah sahneliyorduk. Benim rolüm küçüktü ama tiyatro büyük bir tiyatroydu ve ben de çok heyecanlıydım. Açılış gecesi için annemle babama da bilet aldım. Ne güzel dedim. Evet ama Kate'in yüzüne üzgün bir ifade geldi. Başını başka tarafa çevirdi. Ama ne Kate'i? Sahneye çıktığımda babamın yanındaki koltuğun boş olduğunu gördüm. Annem güya başı ağrıdığı için gelememiş. Kate ağlamaya başladı. Ben de mendil kutusunu ona doğru ittirdim. Başarıya yakın bir şey sergilememi bile görmeye dayanamadı. Burnunu sildi, boğazını temizledi. Belki de gerçekten onun dikkatini çekmek için diyabetimi boş veriyorumdur. Kim bilir? Bir yerlere varıyormuşuz gibi hissettim. Ama hangi yönde ilerlemek gerektiğinden emin değildim. Burada sıcak nokta Kate'in annesiyle ilişkisiydi. Benim de aklıma bir fikir geldi. Seanslarımızdan birine annen de katılsın ister misin? Geleceğini sanmam. Ona göre akıl doktorları psikopatlar içindir. Düşünceye dalarak duraksadı. Ama biliyor musunuz, bu işte fena bir fikir değil. Onun benden çok ihtiyacı var terapiye. Ben size haber veririm. Ertesi hafta acil servis şaşırtıcı derecede sessizdi. Salı öğleden sonra sabah gelen hastalarla işimiz bitmişti ve başka hastamız yoktu. Mark Pierce'le sandviç almak için köşedeki dükkana gittik. Parayı ödedikten sonra sandviçlerimizi alıp dışarıda bir banka oturduk. Geçen hafta amuda kalkan çıplak bir kıza bakmışsın duyduğuma göre. Nesi varmış kızın dedi Mike. Bir bardak portakal suyu verdim iyileşti. Akut hipoglisemisi var. Aferin sana Small dedi Mike. Sonra takibini yaptın mı? Evet, aslında dedim. Ayakta tedavi kliniğinde tedavisine başladım. 19 yaşında ev annesiyle separasyon sorunları var. Bir sonraki seans annesini de getirecek. Of, sana iyi şanslar o zaman. Ses geçirmez bir oda ayırsan iyi edersin. Kötü fikir mi diyorsun yani dedim. Mike'ın gözetmenliği ve önerileri genelde sağlamdı. Kötü fikir değil. Aslında terapiyi his kazandırabilir. Mesele şu ki hastayı daha çok az zamandır tanıyorsun ve onunla henüz güçlü bir terapötik ittifak kurmadın. Hem hastayla hem de meseleyi bulandıran şahısla çalışmak işi iyice karıştırabilir. Ama bana kalırsa can simidini atıp kendi kendine yüzmeye ne kadar erken başlasan o kadar iyi. Ertesi gün Katie ile annesi saat 15.00'da gelecekti. Ben de üçümüzü rahat ettirmek için küçük ofisimi toparlayıp olabildiğince düzenledim. Ne de olsa ilk aile seansımı yapacaktım. Telefon çalınca yerimden fırladım. Sekreter beklenen kişilerin geldiğini haber verdi. Ben de onları içeri almasını söyledim. İçeri girdiklerinde Katie ile annesinden oturmalarını rica ettim. Katie konuşmaya başladı. Benim bugün erken gitmem gerekiyor çünkü seçmelere katılacağım. Tabii ya diye çıkıştı Bayan Genero. Ben burada olmaya zaman ayırdım. Doktor zaman ayırdı ama senin kalkıp seçmelere gitmen gerekiyor. Saçmalık bu. Seçilmek için ne kadar şansın var ki? Desteğin için teşekkürler anne dedi Kate ve bana döndü. Gördünüz mü neden bahsettiğimi? Ah dedi Bayan Cinero bana. Kate benden mi bahsetti size yoksa? O ünlü tiyatro kariyerini kıskandığımı mı söyledi? Oyunculuk önde geldiği için üniversite eğitimini askıya aldığından söz etti mi peki? Mike haklıydı. Bu defa gerçekten zorlu bir durumun ortasına düşmüştüm. Annesi söylenmeye devam ederken Kate'nin giderek köpürdüğünü görebiliyordum. Bayan Cinero, Kate dedim. İsterseniz bugün suçlamalara geçelim de duygulardan söz edelim. Ben kendimi yapayalnız ve yanlış anlaşılması hissediyorum dedi Kate ağlamaya başlayarak. Ne öyle diye sordu Bayan Cinora sahne gözyaşlarımı. Kate hıçkırarak çantasını aldı. Benim seçmelere gitmem gerekiyor. Haftaya görüşürüz Doktor Small. Tek başımıza. Fırlayıp odadan çıktı. Kapı Kate'in arkasından kapanırken annesi tipik tavrı bu onun dedi. İşler istediği gibi gitmeyince ya ağlama krizi geçirip kaçar ya da kan şekerini düşürüp gözünü hastanede açar. Günün birinde hastaneye vaktinde yetişemeyip canından olacak. Söylüyorum size Doktor Small, bu kızla ne yapacağımı bilmiyorum ben. Anlaşılan bayağı zorluk yaşamışsınız bu konuda Bayan Jenner dedim. Lütfen Ellen deyin bana diye karşılık verdi. Bir tahminde bulunacağım şimdi Ellen. Bence öfkenin ve kızgınlığının altında sadece küçük kızını koruma arzun yatıyor. Tabii ki bebeğim o benim. Ama Ellen artık bebek değil ki o yetişkin bir kadın. Kendi tercihlerini yapması gerek. İyi de tercihleri çok çocukça. Oyunculuk kayıp acısından başka bir şey değildir dedi. Bunu kendi tecrübelerinden biliyorsun değil mi? Aynen öyle. Ama bu kız daha diyabetiyle başa çıkamıyor. Kolay değil biliyorum ama kızım bunu senden duymak istemiyor gibi geliyor bana. Belki de artık biraz geri çekilip ona sorumluluk alma fırsatını tanıma vakti gelmiştir. Hem hastalığıyla hem de kariyeriyle başa çıkmayı öğrenmesi gerekiyor dedim. Biliyor musunuz? Her gün korkuyorum onun için. Onu iyi bir üniversiteye gönderecek parayı biriktirmek için öyle çok çalıştık ki şimdi o kalkmış her şeyi bir kenara fırlatıyor. Belki o paranın bir kısmını Kate'in oyunculuk derslerini ödemesi için verebilirsiniz. O durumda Kate gündüz işinde o kadar çok çalışmak zorunda kalmaz. Ellen hemen cevabı yapıştırdı. Dinlemiyorsunuz beni. Kızımın hiç ciddiye almadığı, ölümcül olabilecek bir hastalığı var diyorum. O ise kalkmış yıldız olma hayalleriyle yaşıyor. Bir an için Kate'in annesi tarafından ciddiye alınmadığını neler hissettiğini anlar gibi oldum. Ellen, benim tek söylediğim şu ki sen Kate'i ne kadar zorlarsan o da o kadar aksi yönde gidiyor. Onun adına korkuyorsun. Bence haklısın da. Dinleyin Doktor Small. Ne hissettiğimi ya da kızım nasıl yetiştireceğimi sizden ya da başkasından duymaya ihtiyacım yok benim. İyilik olsun diye geldim buraya. Yeterince dinledim doktor muhabbetini. Eşyalarını toplayıp çıktı. Aile terapisi konusundaki ilk girişimim tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştı. Asıl hastam birkaç dakika içinde fırlayıp gitmiş, ardından ben annenin konuşmasına izin vermek yerine sorunun ne olduğunu tahmin etmiş ve onun neler hissettiğini söylemiştim. Neden bana öğretildiği gibi sadece oturup dinlememiştim ki? Gergindim herhalde. Kendimi terapist taklitçisi gibi hissediyordum. Belki de o can simidini yeniden taksam iyi olacaktı. Tahmin ettiğim gibi Kate'i bir sonraki seansı iptal etti. Sonra da 6 hafta ara vereceğine dair bir mesaj bıraktı. Ofisimden erken çıktığı gün aldığı rolün provalarına katılacağını söylemişti. Anladığım kadarıyla terapiyi bırakmak istiyordu ama söylemeye korkuyordu. Kabul etmeliyim ki bayağı rahatladım. Yardım girişimimin anne ile kız arasındaki gerilimi daha da arttığını düşünüyordum. Ne yazık ki Kate'i yiyip bitiren psikolojik sorunlar henüz çözümlenmeye başlamamıştı ve bu sorunlar muhtemelen onun diyabetiyle baş etmesini de zorlaştırıyordu. Onun kendini yine bir acil serviste kafaüstü durmuş bir halde ve çıplak bulmasını istemiyordum. 6 hafta sonra Katie beni şaşırtarak randevusuna geldi. Farklı görünüyordu. Daha güvenli, daha rahattı. Gülümseyerek koltuğuna yerleşti. Seni gördüğüme sevindim Katie. Daha iyi olamazdım dedi gülümseyerek. Neler oluyor dedim. Annemle buraya geldiğim gün seçmelere gittiğimde öyle duygusaldım ki heyecanlanmayı unuttum. Wilbur'da Ains McEwan'da önemli bir rol kaptım. Bana oyunun biletini uzatarak mutlaka gelmelisiniz dedi. Harika bir gösteri ve çok iyi yorumlar aldı. Peki bu heyecanın arasında kan şekerin ne durumda dedim. Çok komik biliyor musunuz Dr. Small? Bir oyuna rol aldığımda ya da gerçekten meşgul olduğumda veya bir şey için heyecanlı olduğumda kendime daha iyi bakacak motivasyonu buluyorum. Onu duyduğuma sevindim Katie dedim. Annenle durumlar nasıl? İster inanın ister inanmayın bayağı iyi anlaşıyoruz. Kariyerim hakkında baş ağrıtmayı bıraktı. Hatta birkaç defa oturup yetişkinler gibi konuştuk. Gerçekten mi dedim. Ne konuda konuştunuz? Her şeyden önce oyunculuk hakkında konuştuk. Bana reddedilmenin sonra da Broadway'e çıkma hayalinden vazgeçmenin kendisine ne kadar zor geldiğini anlattı. Sen ne dedin? Benim için her şeyin farklı olduğunu anlattım. Reddedilmek beni daha çok kışkırtır ve daha çok çalışmaya iter. Annenle böyle sohbetler etmek nasıl geldi sana dedim. Çok iyi geldi dedi Katie. Eskisi kadar yalnız hissetmiyorum kendimi. Annem hayatımda ilk defa beni gerçekten görüyor sanki. Gözleri yaşlarla doldu. Mendili onu doğru ittirerek üzgün müsün Katie dedim. Yo mutluyum. Açılış gecesini düşünüyordum da. Neden? Başımı kaldırıp ilk kez seyircilere bakmaya cesaret ettiğimde babamı gördüm. Yanımda da annem oturuyor ve bana gülümsüyordu. Anladım ki ilk aile seansı facia olsa da geriye bir şeyler kalmış ve terapi çalışması ofisimin dışında ben size devam etmiştim. Kariyerim boyunca bu dersi aklımdan çıkarmadım. Bir saat hastanın bir haftası içinde kısa mı potansiyel olarak güçlü bir zaman dilimidir. Ve eğer kişi kendiyle ilgili bir şeyler öğrenip değiştirecekse bu her zaman benim karşımda o bir saat içinde olmayacaktır. Katie asistan doktorluk eğitimim boyunca benimle psikoterapiye devam etti. Annesiyle ve diyabetiyle inişli çıkışlı dönemleri oldu. Ve birkaç defa daha kendini acil serviste buldu. Ancak annesiyle ilişkisi gelişme kaydetti. Sonunda kendi evine çıktı. Elinde kızının artık bir yetişkin olduğunu ve kendi hayatını yaşaması gerektiğini kabullendi. Stajımı bitirip Boston'dan ayrılmaya hazırlandığım sırada Katie Broadway sahnesinde ilk rolünü aldı ve New York'a taşındı. Sonrasında da Broadway aktrisi olmayı sürdürdü. Ara sıra hala bana bir kartpostal veya gösteri bileti gönderir.